Medyascope'dan herkese merhaba. Ben Efe Kan Özener. Bugün Doğa Aründül ile birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan ilk çift maç haftasının değerlendireceğiz. Doğa abi nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi. İstersen programa dünkü Fenerbahçe Anadolu Efes karşılaşmasıyla başlayalım. Çünkü aslında konuşacağımız konularla direkt alakalı. Ligimizde Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe kendi evinde Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti ve aslında bu durum herkes için de her ne kadar Efes sezona istenen gibi başlayamasa da şaşırtan bir sonuç oldu. Böyle bir fark bekliyor muydun veya Fenerbahçe'nin maç boyu önde götürmesini bekliyor muydun?
Yani böyle bir fark beklemiyorum. Hatta Tamer abiyle, Tamer Durak'la yaptığımız yayında Cuma günü demiştim ki skor yükselirse Anadolu Efes, düşük kalırsa Fenerbahçe Beko kazanır diye. Tam tersi oldu ama ya bu mağlubiyetin tabii ki hazırlayan bir unsurlar var. Yani unsurlar topluluğu var ki zaten şimdi onu konuşacağız ama mesela benim ilk gözüme çarpan Anadolu Efes geri koşmuyor. Bu çok enteresan bir şey ve daha sezonun başı. Yani hani takımlar yorulur. Şubat ayından itibaren geri koşmalarda işte özellikle lig maçlarında birazcık düşmeye başlar playoff olmadığı sürece. Geri koşmuyor. Sürekli fast break sayısı yediler. Ya bu mesela çok enteresandı benim için. Yani ben onların geri koşma özelliğini yitirmeyeceğini düşünüyordum. Bu aslında bir vazgeçişi de simgeliyor.
Ki bu Fenerbahçe için önemli bir silah. Sette hala
üretemiyor.
Çözülemeyen problemler olduğu için önemli bir silah. Burada abi aslında bence dünün öne çıkan istatistiği Şehmus, Tarık Biberovic ve Melih üçlüsü dün 38 sayı buldu. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Efes'in daha ağır bastığı dönemde, bu yakın dönemin rekabetinde hep yerli rotasyondan Sertaç'la, Buğra'nla daha iyi katkı aldığını Fenerbahçe'ye göre görüyorduk. Fenerbahçe'de bu üç ismin bir arada ilk kez verimli oynadığını da gördük aynı zamanda. Bu yerli rotasyondaki değişim sene sonunda, ligin sonunda da Fenerbahçe'nin avantajını olur mu?
Tabii Türkiye'deki yabancı statüsü gereği yerli ve yabancı sınırlaması, yani yabancı sınırlaması gereği evet elbette yani en büyük avantajlarından bir tane. Türkiye'de yerli rotasyonu iyi olan takımlar genellikle finale kadar yürüyor. Finalde ama artık sadece 6 kişilik 7 kişilik rotasyonlar oynadığı için orada biraz daha yabancı rotasyonu ağır basıyor takımların ama şu anki koşullarda dediğin gibi yani Melih Mahmutoğlu, işte Şehmuz. Şehmuz'u bir türlü ekleyemiyordu Djordjevic ki biliyorsun ya koç yapısı gereği onu gibi acayip Tanyevic'e benzetiyorum. Sen hatırlıyor musun Tanyevic'in bilmiyorum ama ya Tanyevic'in böyle bir şey modu vardı. Ben işte sahada fizikli kalmalıyım. Yani ben bir şekilde sahada fizikli kalmalıyım ki Emir Preziç'e biliyorsun Türk vatandaşlığı verip onu oyun kurucu oynatıyorduk. Yani teoride kötü bir deneme değildi. O zamanın şartlarıyla kötü bir deneme değildi ama o zamanın şartlarında bile yavaştan dömede kalmaya başlayan yani fizikte oyun kurucu kısmını hani kanattan oyun kurucuya döndüğümüz bir dönemin içine girmiştik. Yavaştan forvetlerden oyun kurucuya girdiğimiz dönemin içine girmiştik. Şimdi şeyimizin fiziksel kalması, fiziksel oyun kurucu teorisini aslında Djordjevic'in birazcık destekliyor ama ya Anadolu Efes'e karşı şimdi bu skorların atıldığı yerler Şehmuz'un da oynadığı dakikalar birazcık farkında aslında açıldığı noktalarda da geldi bazı skorlar. Ya benim burada mesela ilgimi çok yani maçı izlerken de dikkatimden hiç kaçmayan ve not da aldığım bir şey ya geri koşmayan takım sete setlerin bunlar çok doğru tespitler. Birebir katılıyorum. Bir de sete sette Fenerbahçe, Anadolu Efes'in zayıf karnının bütün Euroleague bildiği gibi, Türkiye Ligi'nde de bildikleri gibi, tüm Avrupa basketbol seyirlerinin bildiği gibi ya Singleton ve Plyce üzerinden de o zayıf karnı çok fazla vurdu. Ki zaten hem Plyce hem Singleton yani Singleton -16 bulunduğu sürede yazdı takımına. Plyce de -18 yazdı bulunduğu sürede. Yani bu iki oyuncu zaten ortak olarak ilk 5'te çıktıkları noktalarda da yani 5'te oynadıkları anlarda da -12 olması lazım ikisinin ortak kesişim yerleri. Yani baktığınız zaman uzun rotasyonda Anadolu Efes'in gerçekten problemli ve ciddi anlamda bunu çözmeleri gerekiyor. Ya bunu çözmek için de yani biraz geç mi kalıyorlar artık yavaştan bunu çözmek, artık bir uzun oyuncu eklemesi yapıp ona ritim bulmaları mı gerekiyor veya başka bir çözüme mi gidecekler? Başka çözümle mesela 3 uzunlu çıktıkları maç var EuroLeague'de. Hani 3 uzunlu oynadılar. Petrusev'i de attıkları, 3 numaradan Petrusev'e görev verdikleri ama yani bu noktaların artık oluşması gerekiyor. Bir de ya Anadolu Efes Yani birazcık böyle oyunun akışına kendini kaptırıp top kayıplarını yükselten bir takımdı. Hep bu genetiğinde olan bir takım ama bu seviyeleri de görmüyorduk. Yani 21 asiste karşılık 17-18 top kaybı, ki 17 olması lazım maçta. 17 top kaybıyla oynadı Anadolu Efes. Yani bu seviyeler artık birazcık topun değerini bilmediğinizi gösteren anlar, gösteren bize istatistikler. Fenerbahçe ise tam tersi. 24 asiste 12 top kaybı yaptı. 12 top kaybı da Fenerbahçe'nin 24 asistine karşılık aslında düşük.
Çok iyi oran.
Çok iyi oran. Burada şeyi de çıkarıyoruz ki maç içinde izlediğiniz zaman da görüyorsunuz zaten. Anadolu Efes'in topa baskı savunması da kötü. Yani topa baskın iyi olur. Pot altında ezdirirsin, kaybedersin. Anlaşılır. Topa baskın kötüdür. Pot altın çok iyidir. Bir şekilde durdurursun. İkilikten, üçlükten yediklerine kaybedersin. Anlaşılır ama Anadolu Efes her yerde geride kaldı ki zaten maç içinde %58 ikilikle bitirdi. Artı Fenerbahçe çok az üçlük denedi. Yani 15 tane üçlük denedi. Bunlardan zaten 7 tanesini isabet buldu maç içinde. 15 üçlük denemesini biz artık görmüyoruz yani takımlar. 20 üçlük ortalama, 22 üçlük ortalamalı denemeler görüyoruz. Bu da aslında ikilik bölgenin ne kadar Anadolu Efes'in kırılgan olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
Doğru abi. Buradan aslında Euroleague'deki tabloya da bakabiliriz. Tamam. Zaten çok paralel durumlar. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe şu anda 2-2 dereceye sahip takımlardan biri. Çift maç haftasında önce deplasmanda Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu. Ardından kendi evinde Unix Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Fenerbahçe 2 deplasman maçını kaybedip 2 iç saha maçını kazanmış oldu bu durumda. Ben öncelikle girmeden maçlara Unix maçındaki, bunu Efes maçında, ligdeki Efes maçında dahil ederim. Ülker Arena'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda daha iyi bir atmosfer gördüm. Öncelikle bu bence Fenerbahçe'yi değiştiren faktörlerden biri. Çünkü ilk Kızıl Yıldız maçında çok sakin bir atmosfer vardı. Özellikle Maccabi'deki veya diğer yerlerdeki atmosferlerle kıyaslayınca Zalgiris'teki.
Bir araya girebilir miyim? Ya burada atmosfere biz bir şeyler değilim ama bilet fiyatlarına da bir şey demek lazım. Ya %50 doluluk oranına izin veriyorlar şu anda Fenerbahçe salonunda ama bilet fiyatları çok yüksek. Evet. Ya insanların bir grubu da aslında o bilet fiyatları yüzünden gitmiyor.
Orada bence basketbol takımına yönelik heyecanı ve havayı biraz dağıtma durumu da var. Yani yönetim o açıdan kasıtlı olmasa da bence pek iyi yönetemedi süreci ta geldiği dönemden beri. Buna Kokoşkov'u, Obradoviç'i, komple paketi dahil ediyorum. Ve o atmosfer kaybının bence önemli bir faktörü de yönetimin aldığı tavır ve takımın gittiği yol. Halbuki bu takım aslında potansiyel vaat eden bir takım. Eğer koçta uyum da artarsa umarım o ülke arenada alışkın olduğumuz atmosferleri görürüz. Buradan abi aslında sana çok direkt bir sorum var. Çift maç haftasının ilk maçında ikinci yarıda 57 sayı yiyen Alba Berlin'den bir Fenerbahçe var. İkinci maçta ise bütün maçta rakibini 41 sayıda tutan bir Fenerbahçe var. Bu inişli çıkışlı performans bize neyi gösteriyor?
Yani normalde ilk yarıda işte 27-35 önde bitirmişti Fenerbahçe Alba Berlin maçında. İkinci yarıda dediğim gibi 57 sayı yedi. Normal şartlarda biz ilk yarıda yüksek skor, ikinci yarıda düşük skor biraz daha bekliyoruz. Çünkü ikinci yarıda işte savunmalar sertleşir, oyun oturur, eşleşmelerde kim sıcak kim soğuk o ortaya çıkar ve takımlar ona göre önlemler almaya başlar. Fakat bizim izlediğimiz maçta Alba Berlin bir anda açıldı. Yani açıldığından da kastım birazcık Fenerbahçe'nin işte bu sıcak eli bulmakta zorlandı. Fenerbahçe skor bakımından giderek geriye düşmeye başladı. Yani o reaksiyonu gösteremedi. Hani hiçbir şekilde. Artı bir de ben yani bu iki maç özelindeki senin sonra tam aslında cevap verecekti bir şey bu. Şunu anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Ya ben artık o fikrim gene döndü benim. Devin Booker'la Jan Veseli neden aynı anda sahada? Yani ya Polonara tamam bu maçta yoktu Alba Berlin maçında.
Alba'da yoktu.
Ama ya oraya çok daha başka çözümler yapılabilir ya. Jan Veseli ile Devin Booker yan yana olduğu zaman spacing oluşturamıyorsun. Ya bu çok bariz bir şey. Ve Devin Booker'ın ya benim şöyle Fenerbahçe'de şu son zamanlarda Obradoviç Fenerbahçe'sinden bu zamana kadar geldiğim Fenerbahçe'de Devin Booker'ın ayaklarından daha yavaş bir uzun ayağı ben görmedim şu ana kadar. Ayakları çok yavaş. Bu ayak yavaşlığı da savunmada da zaaf yaratıyor. Hücumda da spacing problemi yaratıyorsun. Peki o zaman nasıl üreteceksin? Üretemiyorsun zaten. %31 ile üçlük atmışsın. Yani 23 denemeden 7 tane sadece isabet bulmuş Fenerbahçe gene. Ve Yani üretemediğin noktada geri kalmaya başlıyorsun. Artı bir şey daha ekleyeyim. Gene bu bağlantı yani Bogdan işte Tanyevic'te şeyin bağlantısı. Djordjevic'te Tanyevic bağlantısı aynen. Sıcak ya birinin eli yandığı zaman oyundan çıkarıyor koç. Ya bunu rotasyon tamam oradan başlatmak istiyor. Bu böyle Yugoslav koçların çok sık uyguladığı metotlardan biri. Yani evet senin elin işte Efekan senin elin sıcak. Ben seni çıkarıyorum oyundan. Yerine işte beni alıyor. Benim de elim ısısın. Ve sonra maçın sonunda 2-3 tane eli sıcak oyuncu teoride oluşturmaya çalışıyor. Ama bu dönem koşullarında ritmin bu kadar yükseldiği koşulda artık geçerliliğini yitirmiş bir yöntem. Yani eli sıcaksa Nando De Colo, Nando De Colo 35 dakika oynar. Alba Berlin maçında. Ya Nando De Colo elini sıcak, harika başlıyor, çıkarıyor. Tam o sırada ya Ahmet bir şeyler yapıyor, Ahmet'i bu sefer oluyor. Hani tamam senin elini sıcak. Bu çok doğru bir coaching, yani koç yaklaşımı mı? Bu çok büyük bir soru işareti benim için. Ki sen demin şey dedin yani bu takım işte giderek toparlanacak. Ben hiç öyle görmüyorum. Ben daha da negatife giden bir kadro görüyorum aslına bakarsan. Çünkü ya belli başlı çözümlerini üreteceksin ama bu takımın çözümü kesinlikle Obradovic anlayışıyla olan işte biz savunmadan bir enerji yaratalım. Bu savunmadan yaratılan enerjiyi hücuma aktaralım. Buradan bir ritim yaratalım, momentum yaratalım ve biz buradan yürüyelim. Bu kesinlikle bu takımın oyunu değil. Ya, kesinlikle değil. Bu takımın tam tersine oyunu Kokoşkov temelli. Enerji ki zaten transferleri o yaptı. Zaten. Enerjiyi yükseltelim. Enerjiyi öyle bir yükseltelim ki ya Real Madrid temposu bu bizim hep gördüğümüz hep konuştuğumuz şeyler. Real Madrid temposunu çıkartalım. Açık alanda rakibi boğalım. Bizim tempomuza çıkamasın hiçbir rakip. Ama Djordjevic tek bir planla gidiyor. O planda çok net. Savunma üzerine işte biz hatta De Colo'ya bence birazcık böyle mesaj vermeye çalışıyor. Eğer savunmada işte belli başlı şeyleri yapmazsan bir şeyde de dakikan azalır diye. Ama De Colo o zaman bütün özelliklerini almış oluyorsun. Yani hepsi gidiyor.
Abi bu arada bundan sonra Fenerbahçe iyi olurun sezon boyu bence bir garantisi yok. Ama ben en baştan beri söylediğim bu kadro potansiyelli bir kadro fikrinde devam ediyorum. Djordjevic'in bunu tamam, kullanıp kullanamayacağını ben de bilmiyorum. Büyük bir soru işareti hatta benim sezon başına göre soru işaretim de arttı. Bu 4 hafta
peki,
ve lig
şey
maçlarıyla.
Ben sana bir şey sorayım. Anadolu Efes'e transfer gerekiyor diyoruz. Biz diyoruz ki uzun oyuncu gerekiyor. Hakikaten uzun çok bariz gerekiyor. Fenerbahçe kim gerekiyor?
Bence direkt kısa gerekiyor.
Yani bir oyun kurucu olabilir. Peki diyelim ki ben...
Yani çünkü şöyle bir sıkıntı
tamam,
var orada.
Tamam ben tempolu oynatan bir koçum. Diyelim ben işte Saşa Doğaoviç tempolu oynatıyor. Tamam mı? Aşırı tempolu oynatıyorum. Çıktım 5. Pierre-Henri, Şayok, Polonara, Yan Veseli, Guduric 5'iyle çıkıyorum. De Colo'yu da ikinci beşten lideri yapıyorum. 25 dakika getiriyorum. Ona topu tamamen emanet ediyorum. İkinci beşten getirdiğim zaman. Bu beşin topa ihtiyacı yok. Old school dediğimiz o sabit bir oyun kurucu. Ve takımın yapısı tamamen Kokoşkov'un hayalindeki gibi kurmuş bir kadro.
Ama pratikte öyle bir oyun isteği yok şu an. Sezon boyunca da olacağını zannetmiyorum.
Ama işte o olmadığı noktada Fenerbahçe daha da düşecek.
Evet. Yani abi kadro... Bu oyun için uygun değil. Kokoşkov oyunu için uygun. Zaten doğru bir tespit ve amaç da buydu. Fakat şu anki durumda bence şu yüzden bir oyun kurucuya ihtiyaç var. De Colo ve Henry takımın bütün asit yükünü çekiyor. Ve hani De Colo'nun oyun aklı, teknik becerilerini düşündüğümüzde Henry'nin de, Pierre Henry'nin de en önemli 2-3 özelliğinden biri bu. Asist özelliği. Böyle baktığın zaman Avrupa'da o alıştığımız doğal oyun kurucu, sahadaki komple general
olsun,
gibi bir oyuncu.
Yani eski tip.
Tam öyle değil ama hani hem atletik yetenekleriyle hem sağ görüşüyle hem temposuyla açık sahada, yarı sahada şut eksikliğine rağmen asist özelliği olan bir oyuncu. Asist yapıyor. Ama bu kadar. Yani Guduric bunun üstüne eklenebilir oyun kuruculuk olarak.
Guduric bir de çok kötü geldi.
Ama yani, çok kötü geldi ve geçen sene de çok kötü bitirmişti ve sakatlıktan kötü olabilir bir oyuncu. Attığı şutlar girmeyebilir ama ben Guduric'de geçen seneden beri ilk kez tercih hataları da böyle mesela örnek veriyorum. Şunu çok sık görüyorum. Bilmiyorum senin hiç dikkatini çektim abi. Mesela hücumda top dönüyor. Guduric'in eline geliyor. O an atabilir şutu. Atmıyor. Evet. Ondan sonra mesela hemen penetre edeyim, ben de oyunun akışını sağlayayım pek yapmıyor. Genelde atamaz da şutu. Şöyle topu bir iki yere sektirmeye başlıyor. Direkt karşısındaki oyuncuyla birebir moduna giriyor ve düşük tempolu bir şekilde ya o iyi yaptığı ayak hareketleriyle üçlük deniyor ya da potu altına penetre ediyor ama oyunun temposunu düşürüp o şekilde hücum ediyor. Mesela ama bu bence bir tercih hatası.
Kudur için buna girmesin yani bu yönteme girmesinin sebebi aslında şeyle alakalı. Mental olarak yani fiziksel ve mental olarak yani hem zihinsel hem fiziksel olarak yorgun olduğun zaman zihnindeki emri fiziğe aktaramazsın. Yani Gudrich'in karar hatalarının sebebi aslında bu yorgunluk.
Olabilir. Orada bir problem var bence de. Çünkü alıştığımız doğal Gudrich bu değil ki çok iyi gelmişti. Kötü bitirdi, ha. Kötü başladı. O ama Gudrich iyi olsa dahi bir oyun kurucu değil. Şehmus biraz sorumluluğu artıyor.
Euroleague oyun kurucusu.
Lig maçlarıyla ama Euroleague'de oynayamaz. İsmet zaten kısa süreler buldu ama evet. Çok oynayabilecekmiş gibi durmuyor. En azından üst seviye maçlar için söylüyorum bunu. O yüzden bence oyun stilinden bağımsız şekilde hala Fenerbahçe'nin bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Ama daha önemlisi belki de aslında Fenerbahçe ile ilgili ikinci sorum da o olsun. Bu kır kısmı ile ilgili. Polonaro-Veseli 4-5 ikilisini 1-2-3'te diğer bu konuştuğumuz rotasyon isimleriyle düzenli şekilde görecek miyiz sence? Sezonun bir çıkış noktasında yolu. Artık benim ya ana evet. Planım bu.
Aslına bakarsan
bu kırda kenardan yolu. Geliyor. Evet. Görecek miyiz? Bu gerçekçi bir
ya
ihtimal.
Şimdi şöyle bu çıkış yolu. Yani bu takımın çıkış formülü aslında herkes tarafından görülen bu. Yani Polnar'ın oraya eklenmesi 4'te, işte Veseli'nin eklenmesi koşan bir basketbol, ritimli, tempolu basketbol dönmesi gerekiyor takımın. Buna döndüğü noktada kazanacak. Bence göreceğiz. Göremediğimiz noktada çünkü Djordjevic ya 3 yıllık kontratı da olsa biliyorum Ocak Şubat'ı göremez ki ya bak şimdi fikstüre bakıyorum şöyle. Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, CSKA, Milan.
Abi o fikstürü söyleyecektim ben de. Korkunç bir fikstür.
Ya 5 yani. Maç ya. Bu 5 maçı da kaybedebilir. Bu 5 maçı kaybetse sence Djordjevic kalmalı mı peki?
Abi maçlara çok bağlı ama doğal bir gitme adayı sonuçta.
Doğal. Ve 3 yıllık kontratlı.
7'de 2 ile başlarsa ki bu olası bir senaryo gerçekten. Yani en zayıf takım Olympiakos gibi gözüküyor. Onu da
yok Olympiakos.
Süremize göre konuşuruz. Yani hakikaten.
Yani burada Bayern Münih maçı da bu arada. Başladı. Orada şimdi Trinkeri kötü başladı. Bayern çok kötü başladı. Ama yani toparlanma arifesine girebileceği bir dönem. Tam onun.
İşte 5 maça bu çizgide devam edecekler
mi? Ya bir şey değiştirmesi lazım.
Bu arada Booker'da aslında 2 maçları bir çıkışı var. Yani Unix Kazan ve Efes maçlarını iyi oynadı. İkisinde çift taneye çıktı. Efes maçında 17, Unix maçında 16 sayı yaptı. Unix maçında bir de 4 top çaldı mesela.
Yalnız iki tane maçın bir ortak noktası var. İki maçta da uzunlar kötüydü, rakip uzunlar.
Evet. Öyle bir ama bu arada yani. Mesela şu benim dikkatimi çekti. Bu iki maçta 3-3'lük denedi. Ve pardon, 4-3'lük denedi. 3'ünde isabet buldu yani. Unix'te ikisini de soktu. Yani Efes'te bir tanesini soktu.
Yaratabilir mi?
Yani acaba ikişer ikişer böyle her maç %40 yüzdelerde
işte
görebilir miyiz?
Ama işte ben bu hazır var. Yani Polonara bu spacing'i zaten yaratıyor.
Tabii.
Yani tabii. Her şeyle komple bir oyuncu. Aynen. Yani bunları zaten yaratabilen bir
o
oyuncu.
O kesin çıkış noktası. Ahmet'te bir kıpırdanma var. Son maç Şayok iyiydi.
Ya Şayok genel olarak iyi ama Şayok üretici kısımda değil. Yani ofans üretici değil. Şayok bir bitirici. Onu bitirici veya açık alanda. Zaten o da tam Kokoşkov bu oyun. Aynen. Yani açık alanda Şayok'u bulmak çok güzel bir çözüm oluyor skora gitmek için.
Topsuz oyunda aktif olduğu zaman savunmada ve topsuz oyunda evet. Daha iyi oynuyor. Ki son maçta da çok kötüydü aslında.
Ya kötü
bir
ama
silkindi evet. Unix maçında.
Yani Unix maçında bence son 5 dakika sen ben aramızdan biri girse bir 5 sayısı vardı yani.
Olabilir.
Bıraktı yani bu,
evet ama zaten yani 80-40. Baştan sona koptu maç.
Evet.
En baştan itibaren. Anadolu Efes'e geçelim mi abi?
Ya benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yani çıkış yolu, çıkış reçetesi çok belli takımın. Buna ne kadar hızlı ulaşırlarsa o kadar hızlı çıkacaklar ama buna ulaşmamaları gereken maç Real Madrid maçı. Real Madrid tempo yarışına girmemeleri gerekiyor. Real Madrid belki ya aşırı boğucu bir maçta yenebilirlerdi. Çünkü o tempo ya ayak uydurmadıkları noktada Real'e ters gelecek takımlardan biri diyeceğim. Ama bu sefer de ya Devin Booker, Yan Veseli'nin Tavares'le mücadelesini düşünüyorum. Afakanlar basıyor. Yani hiç olacak. Hele bir Yabusele, Edmanga. Ya baktığınız zaman Real Madrid karşısında...
Çok iyi başladılar.
Çok iyi başladılar.
Hemen hızlıca Fenerbahçe'nin o saydığımız fikstürün deplasman ev sahibi durumunu da söyleyeyim. Evet. Bu haftaya Real, bu hafta Real'le deplasmanda, Barcelona ile evinde, Olympiakos'la deplasmanda, CSKA ile deplasmanda ve Olympia Milan'la kendi evindelik bir 5 maçlık fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi. Abi Anadolu Efes tarafında da çift maç haftasında 2 mağlubiyet daha aldı Anadolu Efes. Önce deplasmanda Asvel'e 75-73 kaybetti, daha sonra Milano'ya 75-71 kaybetti ve böylelikle 4-0 başlayan, 0-4 başlayan, hiç kazanamadan başlayan 3 takımdan biri konumunda Efes.
Diğer ki Bayern.
Bayern, Zalgiris.
Zalgiris. Koç değişikliğine gittiler o tabii.
Aynen, ona da değiniriz abi. Asvel maçının ilk yarısı, ikinci yarısı acayip fark etti. İlk yarıda 14 sayı öndeydi Efes. İkinci yarıda 11 top kaybı yaptı ve maç boyunca da toplam 20 top kaybı yaptılar ve İkinci yarıda 14 üçlük denemesine yalnızca 3 isabet buldular. Yine Mitsic'in taşıdığı bir maçtı. Asvel maçında bir kırılıyor mu acaba Efes için sezon dedin mi?
Ya şöyle dedim. Ya ama Asvel maçı tam göstermiyor. Sanki Asvel maçının çıktığı zaman da Efes'in, ya yani Ergin Ataman'ın kafasında Milan maçı vardı. Ya hedef maç Milan maçı çünkü. Ki bu çift maçlı haftalarda zaten koçların genel yapısı gereği, ki Trinkeri'yle ben konuşmuştum bunu da hani bir çift maçlı hafta sonunda. O da aynı şeyi söylemişti o zaman. Çift maçlı haftalarda biz ilk maçı değil, ikinci maçı daha çok düşünebiliyoruz. Yani eğer o maç daha kritikse değil ki. Anadolu Efes'in hedef maçı Milan maçıydı zaten baktığımız noktada. Ama ya ilk Asvel maçında ya Mitsic 8 top kaybıyla oynadı. Larkin 4 top kaybıyla oynadı. Ve bu takım Anadolu Efes 70'i geçemiyor. Ya 75 sayıyı geçemiyor. Ya bu gelinen noktada ya Larkin'in, Mitsic'in, Boban varken 75 sayıyı geçememek gerçekten bir problem. Yani bu artık hücumda da bir problemin olduğunu gösteriyor. Tamam, biz savunmada işte hep konuşuyoruz seninle. Uzun problem var. Anadolu Efes'e uzun gerekiyor. Bir tane uzun savunmacı orada net bir pota karartıcı almak gerekiyor. Hani çok belli. Çünkü spacing problemi yok bu takımın. Hani 4 numaraya Andrea Moerman'ı koyduğun zaman, Singleton'ı koyduğun zaman hiçbir şekilde spacing problemi yok. Çok rahat bir şekilde aşıyorsun onları. Uzun problemi var bu takımın net bir şekilde ve uzun da artık Petrusev'i koyduğun zaman da spacing problemi var. Çünkü bitirici bir oyuncu. Ve bu uzun problemi biz konuşurken aslında bu top kayıplarını görmezlikten geldik ki aslında Fenerbahçe maçında aynı şey var baktığında. Yani Fenerbahçe maçında topun kıymetini hiçbir şekilde bilmeyen bir Efes vardı. Anadolu Efes vardı. Yani o topun değerini bilmiyorlar ve ben yani şunu ben çok merak ediyorum. Senin de görüşünü merak ediyorum. Sence oyun Mitsic'e kalıyor mu? Yoksa Mitsic bunu çok mu zorluyor?
Abi bu tam hani bağlantı, yani o korelasyonu doğru kurmak için biraz içeriden de bilgiye sahip olma, takımı Mitsic'i gözlemleyebilme ye ihtiyaç duyduğumuz bir sebep sonuç ilişkisi. Ama aslında bu sorunun cevabı neyse sezonun gidişatında o belirleyebilir Efes'te. Eğer Mitsic doğal takımın doğal lideri şu anda ligin.
Ama oyun ona geldiğinde lider Mitsic. Yani Mitsic tek başına tek serili maçlarda okey. Hani yaratıcılığına çok bağlı kalırsın ama oyun ondan uzaksa, yani oyunu hissetmiyorsa o zaman Mitsic üzerinden gitmek çok büyük bir ya oyuncuyu da yoruyor. Ya oyuncu 8 top kaybıyla oynadı ya.
Evet. Yüzdelerine yansımıyor ama takımın mağlubiyetine ve top kayıplarına yansıyor. Abi Milano maçıyla da birlikte düşündüğümüz, aslında tüm maçları düşündüğümüzde Larkin şu ana kadar yalnızca 5 üçlük atabildi. 22 üçlük denemesinde 5 isabeti var. 15.3 sayı ortalaması. Ama buna rağmen belki değerli istatistikleri 4 rebound ve 5.3 asist yapıyor.
Ama o 5.3 asist kaç top kaybını yapıyor? Ona bakmak lazım.
Ona
onun galiba
bakalım.
O şeyi yani 5 asiste 4 top kaybı ortalaması gibi, böyle tam 1 yapmıyordu. Ben ona bakmıştım yeni önce ama iyi bir ortalama da değildi.
Ama yani Larkin için 5.3, hani Mitch için 3 asist tabii yaptığı noktada iyi bir sayı bence. Mitch ise %46 saha içi yüzdesiyle 20.5 sayı ortalamayla oynuyor. Ve şu anda konuştuğumuz gibi takımın eline baktığı kişi. Ve Anadolu Efes bu kısa rotasyonuna bir takviye yaptı. Elia Bryant'ı aldı. Maccabi'den Euroleague'de seyrettiğimiz bir isim. Kısa bir Milwaukee macerası oldu. Yüzük alıp geldi aslında NBA'den. Sence bu kısa rotasyonunda özellikle Simon'un yokluğunda yaşanan eksik, orada Boboa ve takımı zaten iki lideri birlikte oynuyor. Buraya Bryant eklemesiyle bu hücum problemi çözülebilir mi Efes'ten?
Yani, bir açıdan çözdü. Şöyle top daha iyi
dolaşacak. Kolektif hücum.
Evet, evet, top daha iyi dolaşacak. Bir de o transferde şey de var. Simon'dan artık Simon'un yaşı gereği yavaştan onun hani backup'ını oluşturuyor aslında Eli Bryant'la. Çünkü iyi bir yani iyi bir pas istasyonu Bryant hani baktığınız noktada. Artı 3 numaradan da oynayabiliyor, 2 numaradan da oynayabiliyor. Hani 3 numarada forvetle oynadığı noktalarda da pas istasyonu haline geliyor. 3 numarada bir pas opsiyonu olduğu zaman da Misic ve Larkin'den ekstra katkı yani daha da ekstra katkı alabiliyorsun. Çünkü oyunun bu işte weak side ve strong side yani topun olduğu taraf, topun olmadığı taraf denklemini asimetrik hale getiriyor kanattaki bir oyun kurucu. Bu asimetri de aslında rahat bir şekilde weak side'den gelen yani topun olmadığı alandan gelen oyuncu bir ciddi pozisyona yaratıyor ve Misic de Larkin de bunu seviyorlar. Bu tarz bir oyunu. O anlamda iyi olacak. Yani çok net iyi bir transfer. Tam bir fırsat transferi. Yani resmen ellerinde buldular. Ama bir tane de uzun almaları gerekiyor burada. Yani uzunla savunmayı halledecekler. Şimdi Eli Bryant'da evet hücum biraz daha akışkan hale gelecek. Biraz daha Misic'lerine bakmayan hale gelecektir. Ama ofans kısmı yani savunma kısmında bu problemin olmaması için net olarak bir uzuna çok çok bariz ihtiyacı var.
Orada takımın içeriden çözümü Singleton.
Ama Singleton da olabilir. Eğer maç içinde koptu mu kopuyor. Yani 40 dakika boyunca hayalet gibi dolaşabiliyor.
Evet
ya.
İşte ve çok kötü başladı onu söyleyeyim.
Evet çok kötü
sezona başladı. En kötü başlayan
oyuncu. Singleton'ın maçı hissetmesi gerekiyor. Singleton'ın kendine maç içinde rekabetler bulması gerekiyor. Ki playoff serisinde de görmüştük bunu geçen yıl şampiyonlarıyla. Singleton bu rekabeti bulamadığı zaman, ya bu kavgayı yaratamadığı zaman Singleton ya hayalete dönüyor. Hiçbir şey yapmıyor yani. Tamamen böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Baktığım
evet zaman. Ama onun 5 oynadığı ya da hani zayıf bir 5 numarayla 4 oynadığı senaryo sanki en iyi yöntem. Mesela Moerman
da kötü
doğal başladı. Reboundçılardan,
evet.
İyi rebound özelliği olan oyunculardan ama o sertliği veremiyor. Artık yaşı ilerledi zaten.
Ya
ayakları
artı,
problemli
ya
bir oyuncu.
Singleton artı Moerman zaten ya Singleton, Moerman, Misic, Larkin bir de Eli Bryant yaptığın zaman zaten hiç mi spacing problemi yok ofansta. Yani bu aynen. Tamamen yaratıcı bir ofansif. Ama savunmada işte o eşleşmede gerçekten problem yaşıyor. Ya Milan maçında mesela tam Anadolu Efes farktan geri geldi. Böyle 5 sayı falan indirmişti. Aslında o pozisyondan dolayı Misic'e mi oyun kalıyor, Misic mi zorluyor sormak istedim. Yani mesela o pozisyonda 5 sayı fark var. Artık Milan'da geri gelmiş takım. Hani bir tamamen momentum sende. 0 pas, Misic geldi 9 metrenin üçlüklerinde. Kaçırdı. Yani bütün momentum gene tekrar Milan'a geçti. Ya bu denemeler...
Bu Ergin Ataman maç sonu
aynen.
İşaret ettiği pozisyon.
Pozisyon o. Aynen. Çok gereksiz mesela. O hakikaten oyunu hissetmediğin noktada onu denememen gerekiyor.
Misic'in ama vücut dilinden de bu hem olumlu hem olumsuz anlamda daha çok olumlu bence. Sistem oturduğu zaman çözülecektir. Öyle egosuyla öne çıkan bir
yok,
oyuncu değil Misic.
Yok
ama o sahada hani bu sahanın en iyi oyuncusu benim. Hem bizim takımda hem rakip takımda.
Ben Euroleague'in en iyi oyuncusuyum.
Muhtemelen kimle oynarsak oynayayım. Yani her maçta bu sahanın en iyi oyuncusu benim. Vücut dili hissediliyor Misic'ten.
Ama işte ya en iyi oyuncusu seni en iyi oyuncu oluşturan faktörler birazcık işleyen bir işleyen bir mekanizmada en iyi oyuncuya ulaşıyorsun. En iyi oyuncu haline geliyorsun. İşlemen bir mekanizmada işte 8 top kaybı yapan maçı zorlayan bir oyuncu halindesin. Bir şeyi gördün mü? NBA GM genel menajer anketinde şey çıktı. NBA dışında forma giyen en iyi oyuncu kim sorusuna bire Barcelona Mirotic demişler. İki de Misic.
İki Misic?
Evet ama yani
Mirotic'i görmüştüm ama
Mirotic tabii %60'larda falan oluyor ama yani Misic'in de oradan ikinci olması güzel bir şey yani.
Aynen. Bu arada şu an güncel durumda Misic Mirotic'den iyi diyemedim şimdi ama şey.
Bir an şey oldu değil mi?
Yani Mirotic'in tavanı çok yüksek çünkü yani. O da o Mitic mentalitesinde oynasa Mirotic, çok fark yaratır.
Mirotic tamamen şu anda koç Zede.
Ki yapıyor da bu arada Barcelona'da.
Yapıyor ama koç Zede abi. Yani düşünsene Mirotic yerine kimler oynuyor yani o beşte. Konuşuruz onunla.
Abi istersen Efes Milano maçından Milano ile devam edelim. Çünkü şu an ligde namalup devam eden iki takım kaldı. Armeni Exchange, Milano, Milan ve Barcelona. Milan'ın bu iyi başlangıcın altındaki en temel sebep sence ne? Bence oyun kurucu rotasyonu.
Delaney diyeceksin değil mi?
Yani Delaney, Dante Hall.
Aynı fikirde. Devon Hall.
İkisi çok iyi oynuyor. Rodriguez de
yandan götürüyor.
Rodriguez de ihtiyaç olduğu zaman acil durumda camı kırınca devreye giriyor. Ama Delaney, Devon Hall bayağı iyi başladı sezona. Ve bu kısa rotasyonu bence fark yaratıyor.
Valla şey gibi ya, bu şampiyonun yüreğini asla hafife almayın sözü var ya meşhur. Ya onun gibi bir şampiyon bir yapı var burada baktığında. Şimdi Datome akil adam. Hani takımın hakikaten bilirkişisi. Nikola Melli kaptan, ki Efes maçının kötü oynamasına rağmen başka yerlerden bir şekilde oyuna dahil oldu. Ki az süre aldı. Kyle Hines. Ya baksana abi bak. Datome. Kyle Hines. Sergio Rodriguez. Şöyle bakıyorum. Ya bu üç oyuncunun toplam Euroleague maç kazanma Euroleague şampiyonlukları bütün takımlardan fazla. Hepsinden fazla yani. Baktığın zaman. Ve yani bu yapının üzerine de işte Devon Hall gibi kendini daha da göstermek isteyen bir skorer eklemesi. Üzerine Malcolm Delaney savunma yapıyor. Yani pek bir savunma yaptığını hani yapardı ama tamamen böyle kaçak güreşirdi. Hani o savunma yapıyor. Bu savunma demek ki Ettore Messina gerçekten inandırmış oyuncuyu. Yani sen savunma da yapacaksın diye. Bunu yapıyor. Artı uzunlarda baktın ya Mitoğlu. Ya Mitoğlu'ndan hiç bahsediyor. Mitoğlu şu anda hani Melli'nin, biz oyun kurucu olarak Melli'yi işte orada görürüz, asist yapar falan diyoruz. Mitoğlu 5 asist oynuyor ya. 4 asist, 5 asist oynuyor yani baktığın zaman.
Bu arada abi Delaney, Devon Hall ve Sergio Rodriguez üçlüsünün 4 maçta Euroleague'de istatistik ortalamaları toplamı. Yani bu üçlü maç başına 32.4 sayı, 6.1 rebound, 8.4 asist yapıyor.
8 asisti bunun büyük bir %50'sini birbirlerine yapıyorlardır. Onu da eklesen aslında 45 sayı falan çıkıyor.
Yani Euroleague'de kısa rotasyondan bu kadar direkt istatistiğe de yansıyan katkı alan ve saha içinde zaten yansıyor ki sonuçlar böyle. Takım az var. Shavon Shields'a ilk kez anıyoruz şu an. Hani,
evet ben şimdi ona bakıyorum.
Öyle bir takım yani. Delaney, Devon Hall, Rodriguez, guard rotasyonu. Dediğin gibi akil adamlar olarak Datome Hines, Melli NBA'den hani bu sezonun en flash transferi olarak geliyor. Ve zaten gittikçe oyununu bu sefer hani Melli ile değiş tokuş gibi NBA'ye gidebilecek. Shavon Shields var. Koç
Mitoğlu var.
Mitoğlu var, aynen. Mitoğlu'yu ben mesela not almamıştım ayrıca. O kadar asist yaptığını da hani biliyordum ama istatistiğin o kadar çarpıcı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Çok iyi takım. Dediğin gibi öyle şampiyonluk havasına da girdiler.
Bir şeyi var yani, böyle bir hamurlarında var yani. Ya buradan gidebilirler. Zaten Ettore Messina ilk buraya geldi. Biz buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgili Selçuk adayla yayın yapıyorduk. Obradoviç'te hala Fenerbahçe'de mükemmel rekabet dedik. Hatta onunla ilgili sanki bir yazı da yazmış. Eurosport olması lazım. Ve ya bu rekabet Obradoviç Partizan tarafına tabii ki geçti artık. O başka bir hikaye yazıyor ama Ettore Messina resmen, ki senle bir koçlara yıldız vermiştik. Yani gerçekten en şu an Euroleague'in en elit 2-3 koçundan bir tanesi ya.
Aynen abi, katılıyorum. Oradan diğer namalup takım Barcelona diyelim. Barcelona bu hafta iki tane uzatmaya giden maç kazandı. Önce Olympiakos'u, ardından Monaco'yu mağlup etti ki ikisi de sezona iyi başlayan takımlar. Mesela Barcelona'nın fikstürü Efes kadar zor bir fikstür değil ama yine de 4'te 0 başlamış, 4 galibiyet 0 mağlubiyetle başlamış bir takımdan bahsediyoruz. Sence Barcelona'nın bu başarısındaki temel sebep ne?
Ya bence orada bir kadro yapısı. Şimdi koç kısmına çok fazla değinemiyorum. Çünkü mesela ben Mirotic'in maksimize edildiğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Ve hatta demin sen dedin ya işte ya Misic, Mirotic böyle bir gittim geldim dedin hani. Onun bence tamamen sebebinin Saras'ın aşırı miktarda yani Pesic'ten çıkıp Saras'a gelmek, aşırı kontrolcü bir koçtan çıkıp daha da kontrolcü bir koçun himayesine girmek. Ya biz şeyi konuşuyorduk ya bir yıl önce, Saras acaba Toronto'ya gider mi? Saras işte şuraya gider mi? NBA, Saras NBA bence yapamaz. Yani yapmamalı. Çünkü Saras aşırı miktarda kontrol etmek istiyor takımı. Ama bu takımı serbest bıraktığın noktada ya Corey Higgins, Nick Calates, Mirotic, Laprovittola, Laprovittola diyorum. Sertaç, Sertaç sakattı. Şimdi hani yavaş yavaş geliyor. Ona hani baktığında ya Roland Smith, Mirotic de aynı dakikaları alıyor ya. Geçen maçı görmüşsündür yani. Ya maçın kritik yerinde Roland Smith, Pierre Oriol'u bir 5'le sahada yer aldı. Senin Mirotic'in var. Hani orada Mirotic'i atman lazım. Ama Mirotic'i bir şekilde maksimize etmen lazım. Onu maksimize ettiğin noktada sen şampiyonluğa yürüyeceksin. Aksi halde şampiyonluk da hayal. Yani şampiyonluk da pek çok zorlayacak yani Barcelona. Ben Real Madrid mesela daha şanslı görüyorum. Real Madrid daha maksimum verim alıyor oyuncularından.
Mirotic'in yine istatistikleri iyi ve maçlarda gösterdiği performans da iyi. Bu alınan galibiyetlerde Mirotic'in etkisini direkt görmek mümkün ama dediğin daha gibi da daha da maksimum. Tavanı hakikaten en yüksek oyuncu.
Yani şu an Euroleague'deki en yüksek tavanlı oyuncu.
Aynen.
Ona ulaştırmak da koçun görevi. Koç ama orada çok o işi yapmıyor.
Calates de bu arada iyi başladı sezona.
Ya Calates'in şeyi biliyor musun 4 maçtaki istatistiğini? %25 ikilik, %46 üçlükle oynuyor Calates şu anda. 8 sayı ortalama.
Evet bu arada
geçen maçta da öyle bir 3 tane üçlük mü attı arka?
Rebound ortalaması 8, asist ortalaması 5.3 yani.
Yani Euroleague standartlarında bir triple double ortalama
triple double diyebiliriz buna. Triple ortalama. Evet. Aynen öyle. Düşük sayı, %25 ikilik yüzdesi de üçlük kadar şaşırtıcı. Ama iyi başladı Nick Calates'e. Aslında takımın Corey Higgins'le birlikte 3 sac ayağından ikisi.
Evet.
Bu ikili diyebiliriz.
Davis de var.
Zaten son haftanın kahramanı da o oldu.
Aynen.
Jokubaitis kenardan gelerek iyi katkı veriyor. Hatta ya, NBA bu yaz, geçtiğimiz yaz draft olduğu için NBA'de şu an birkaç tane ben o Amerika medyasından yazıları okuyorum.
Ben de Reddit'te görmüştüm.
Yazıları görüyorum işte. Jokubaitis sezona şöyle başladı. Evet. Böyle bir katkı veriyor Barcelona'ya falan diye. Bir heyecan uyandırdı herkes.
Jokubaitis bak koçluğu tam Saras birazcık fazla kontrol ediyor ama Jokubaitis'i aldığı anlar çok yani tam böyle ateşleyeceği anlarda alıyor. Yani bir ateşlenmesi gerekiyor. Takım birazcık düşüyor. Jokubaitis sahaya atıyor. Zaten bir 6-8 ortalamalı bir sayı üretim var. Üzerine bunu ciddi bir keskinlikte, %60 civarı bir keskinlikte yapıyor. Ona uygun setler üzerinden oluşturuyor bunu. Yani Jokubaitis'e yaptığında aslında Mirotic'e biraz daha yapsa Mirotic büyük ihtimalle 30 indeksle oynayacak. Yani baktım ben. Bu indeks de zaten biraz saçma bir yani performans indeks Euroleague'de çünkü şeyi görmüşsündür. Hatta şurada önümde de açık olması lazım. Milan Efes maçındaki indeksi. Ya yani Milan 75 indeksle maçı kazandı. Anadolu Efes 87 indeks yaptı. Baktığında. Ettore Messina da maçtan sonra böyle istatistik yazına bakıp şey yapmış yani. Bu demiş yani saçma bu. Böyle şey mi olur? Serbest atışlar yüzünden tabii. Yani 20 tane servis atışı kullanmış.
O kadar fark olmaması lazım hakikaten. Yani kaybeden takım...
Ya kaybeden takım indeksi bir kere kafadan düşük olması lazım. Hadi düşük değil en azından 3-4 birimde.
Aynen.
Yüksek olması lazım. Ama 20 servis atışı olunca bu 20 servis atışın indekse yansıması çok farklı boyutlarda oluyor. Ya orada bir yanlış hesaplama var. Onun yani bir komik bir Euroleague istatistik bilimi diyelim.
Abi zirveyi konuştuk. Biraz da ligin dibindeki bir takımın koç değişikliğinden bahsedelim. Zalgiris Kaunas, Martin Schiller'le yollarına ayrıldı. Yerine Jure Dog geldi. Sloven antrenör, 54 yaşında. Ben çok bilgi sahibi olduğum bir antrenör değildi. Şöyle bir bakınca geriye dönük çalıştı takımlara. Slovenya milli takım var. Türkiye'de Gaziantep çalıştırmış. Ajax çalıştırmış. Zaten Metropolitans'tan geliyor. Yani şöyle bir düşününce milli takım tecrübesi Türkiye, Yunanistan, Fransa, başka kulüpler de var. Martin Schiller ise 39 yaşında daha deneysel bir antrenör tercihiydi. Hemen çok kısa sürede, sezonun hemen başında yollar ayrıldı. Beni açıkçası bir basketbol sever olarak, Euroleague'deki koç havuzunun genişlemesini isteyen biri olarak üzdü bu değişiklik. İlk maçında da kaybetti. Sen ne düşünüyorsun bu değişiklik hakkında?
Ya şimdi Euroleague'deki koç havuzu derken aslında sen buradan bir NBA'ye de yollayacağımız bir koçu kastediyorsun değil mi? Ya baktığımız zaman.
NBA'den köprü ya da G League'den Martin Schiller'in geldiği gibi Avrupa'ya koç gelmesi, buradan da oraya koç gitmesi.
Şimdi buradan oraya koçun gitmesi zor. Düşük bir ihtimal. Çünkü biz burada yani Avrupa basketbolunda egoların yönetimindense biz takımın yönetimini tercih ediyoruz. Takım yönetimi üzerinden gidiyoruz. Ama Amerikan, yani NBA basketbolunda egoların yönetimi gerekiyor. Baktığın zaman ki burada yani David Blatt gibi, şeker gibi adam gitti. LeBron'la tartışıp döndü yani baktığın zaman. Ya o Martin Schiller'in de çıkışıyla ilgili ben birkaç yabancı masasından da şok oldum. Emmanuel Mudiay'le hiçbir şekilde anlaşamıyormuş. Yani Mudiay üzerinden zaten olay birazcık patlak veriyor. Mudiay'i bir türlü maksimize edemedi. Yani yukarı çıkartamadı performansını. Artı aldığı sürelerden, Mudiay daha doğrusu aldığı sürelerden kullandığı toplardan memnun değilmiş. Bu memnuniyetsizlik üzerine de böyle bir yolu seçtiler ve ya bana kalırsa oynadıkları ilk maç çok da umut vermedi. Ben çok yani koçun kontrolüne çıktığı ilk maçtan çok fazla ya beğenmedim açık söylemek gerekirse. Ama ya Euroleague ve ya Kızılyıldız'a karşı oynadılar bunu. Yani Kızılyıldız'a karşı 60 sayıda kaldıysan biraz sıkıntı var demek. Ya bir de izleyeceğiz.
Kısıtlı bir kadro zaten. Orada biraz bence erken yollar ayrıldı Schiller'le. Yani günah keçisi gibi oldu ama
çok kötü değildi bence takım yani.
Evet, bence de kötü değildi. Geçen senenin sonundan beri sanırım problemler yaşanıyormuş zaten. Dediğim gibi hani Schiller özelinde işte şu teknik açıdan gitmesi kötü oldu gibi bir yorum yapamam. Koçu
yollayan peki Emmanuel Mudiay ne yaptı diye sor Kızılyıldız maçında. Hiç baktın mı istatistiklere?
Yok abi, söyleyeyim. Şu an hatırlayamadım.
Sıfır sayı. 16 dakikada sıfır sayı.
Zaten istediği gibi başlayamadı sezonu. Arada bir iyi çok maç oynadı.
Evet ama çok top kaybediyor.
Strelnieks'e ikisi birlikte iyi bir guard ikilisi maçı oynadılar ama zaten Zalgiris'in hiç maç kazanamamış olması da oradaki problemlerin göstergesi şeklinde. Buradan 3-1 olan iyi giden diğer takımlardan bahsetmek istediğin var mı? Oradan da yavaş yavaş yani kapatabiliriz. Olympiakos, Real Madrid, Asvel,
CSKA, Zenit. Olympiakos sezon başında. Ya hep konuşuyorduk. Olympiakos iyi bir kadro kurdu, iyi bir yapı oluşturdu diye. Asvel'in ben düşeceğini düşünüyorum. Her ne kadar güzel başlangıç yapsalar da burada çok kalıcı olduklarını düşünmüyorum. Zenit'in keza aynı performansını devam edeceğini düşünüyorum. Benim sürpriz Final Four adaylarımdan bir tanesi Zenit.
İlk programda her maçını izleyebilirsiniz.
Her maçını, evet. Her maçı izlenecek bir takım Zenit. Çok iyi bir basketbol oynuyor. Çok tempolu, çok güzel basketbol oynuyorlar. Real için de zaten yani öve öve bitirim abi. Yabusele, Hanga ve Tavares. Yani muhteşem bir savunma üçlüsü. Artı uzun oldukları için bir çeşit spacing'i kendileri yaratabiliyorlar. Yani uzun, çok uzun. Çok fizikli oldukları
çok
için.
Çok fizikli.
Aynen öyle. Ya yani ondan ve CSKA zaten olan şüpheli. Ya yani 3-1 ki ben CSKA'nın aslında 3-1 değil de böyle bir hani 2-2 falan başlar. Bir kötü başlar, sonra onlar toparlar diye düşünüyordum. Çünkü net oyun kurucularının olmaması onlara başka sıkıntılar doğuracağını düşünüyorum ama ya Şengeli'yi kaybettiler bu
üstüne
arada.
Üstüne aynen. Şengeli'yi ve harika başlamıştı.
Yani. Ve çok da iyi başlamışlar.
Çok
ama
iyi başlamışsın.
Bir sebebi aslında Anadolu Efes'ti bu arada gene yani uzun. Yani Şengeli'nin en rahat oynayacağı.
İkinci maçta da çok iyi oynadı. Daha doğrusu Efes'ten sonraki maçta, üçüncü maçta da çok iyi oynamıştı. Bu üç takım zaten Real Madrid, CSKA bir olan grup. Olympiakos, Zenit ikinci grup. Hani
evet.
En üst seviye takımları zorlayacak. Evet. Şu anda o ışığı veren iki takım. Asvel de bence gerçek potansiyeli, bu sezon için potansiyeli bu grubun altında olan, yani aslında üçüncü seviyede olan ama hem izleme keyfi açısından hem de ileriye dönük acaba bu takımdan, bu yapıdan daha iyisi çıkar mı dedirten bir numaralı takım bence. Üçüncü kategoride, üçüncü seviyede.
Ne, evet.
Diyeyim, onların o enerjisi, tribündeki
burada
enerji çok hoşuma gidiyor.
Burada en hani olduğu yeri hak etmeyen Anadolu Efes.
Evet. Bayern.
Bayern gerçi kötü de oynuyor yani. Bayern hakikaten kötü oynuyor. Reynolds'ın eksikliğini ben bu kadar vuracağını düşünmüyordum. Bir çözüm üretebileceklerini düşünüyordum. Onun dışında Panathinaikos, Alba zaten yani onlar bir galibiyet. Bence gayet yeterli onların. Aynen. Basketbola karşılık
olarak. Monaco 2-2. O dikkatimi çekiyor benim.
Orada da yani Mike James'e...
Kızıl Yıldız 2-2.
Ya Kızıl Yıldız olur abi. Kızıl Yıldız gene sağ avantajı falan bir şekilde yolunu buluyor. Ama ya Monaco'nun 2-2'si de tamamen ya oyun kurucu şeyinden. Yani 1 ve 2 numarasında skorer kimliği. Hani bu uğralarda çok üst plana çıkartıyor. Çok yukarı taşıyor takımları. Baktığımız zaman.
Abi önümüzdeki haftanın, daha doğrusu bu haftanın, bu hafta oynanacak 5. haftanın programını da verebiliriz. Bizim iki temsilcimiz de Perşembe günü çıkacak sahaya.
Yine klasik bir Euroleague maç fikstürü.
Aynen.
Ama gene Allah'tan saat farkı var.
Saat farkı. Tam arka arkaya geliyor maçlar. Anadolu Efes, Unix Kazan'ı konuk edecek. Real Madrid, Fenerbahçe, Beko'da Real Madrid'e konuk olacak. Efes'in maçı saat 8'de. Fenerbahçe'nin maçı saat 10'da. Cuma günü maçları içinde de benim iki maç dikkatimi çekiyor. Bunlar da arka arkaya. Hani arka arkaya izlenebilecek güzel bir menü. CSK Olympiakos konuk ediyor. Barcelona'da Zenit konuk ediyor. Aslında o az önce konuştuğumuz tam, en elit seviye evet. takımla bir alt seviye iki takımın aslında mesaj maçı olacak. İki tarafında birbirine maçları olacak. O maçlar da dikkat çekici. Bakalım bu hafta nasıl bir hafta olacak? Var mı abi?
Ya Anadolu Efes bu hafta artık ilk galibiyetini alır. Fenerbahçe'nin çok zor deplasmanı. Yani işler tatsız boyuta da gidebilir orada. Yani Real Madrid'in temposu eğer ağır basarsa çok farklı bir maç olur oradan. Yani çok enteresan maç izleyebiliriz.
Bu arada Efes'in fikstüründe sonraki maç Panathinaikos deplasmanı bir sonraki maçta iç sahada Zalgiris. Yani Efes'te şu an 3 maçlık bir...
Ya toplayabilir ama şeye baktım ben. Ya bu kadar 4-0, bu kadar kötü başlayan bir takım var mı şampiyon olduktan sonra diye. 2015'te Real Madrid 5-2 ile başlamış 7 maçta. Hani ona gelebilirler, onu yakalayabilirler ama bu 4-0'la başlayan takım göremem.
Bakalım abi, umarım 1-4 olurlar.
Oradan yürürüm.
Oradan da devam edeydi gider. O zaman bu haftalık bu kadar.
Aynen, teşekkür ederim
valla. Abi ağzına sağlık. İkili oyundan bu haftalık bu kadar. Euroleague'de 5. haftanın ardından maçları değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.